Ayrım 23, sayfa 249, son esir, James Clayball, 15. bölüm. Peter Marlowe, kulübenin dışında sıraya girmiş can sıkıntısıyla esneyen adamlara, haydi bakalım kımıldanın biraz dedi. Şafaktan hemen sonraydı, kahvaltı edeli çok olmuştu. Yedikleri öylesine berbattı ki, adamların sinirini arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Bir de güneşin yakıp kavurduğu hava alanında geçirecekleri uzun bir gün onları bekliyordu. Şansları yaver gitmezse eğer... Bir müfrezenin bugün hava alanının batı bölümüne kakao ağaçlarının bulunduğu yere gideceği söyleniyordu. Yine söylentilere göre 3 ağaç kesilecekti. Kakao ağacının gövdesinin tam ortası yenebiliyordu. Üstelik öylesine besleyici ve lezzetliydi ki oraya milyoner tağımı denirdi. Elde etmek için koca bir kakao ağacının kökünden kesilmesi gerekirdi çünkü. Bu milyoner tağımından başka ağacın yemişleri de vardı. 30 kişilik bir müfreze için yeter de artardı. Bu yüzden subaylar da erler de aynı derecede heyecanlıydılar. Kulübenin komutanı çavuş Peter Marlowe'a yaklaşarak selam verdi. Hepsi bu kadar komutanım. Benimle birlikte 20 kişi. 30 olacaktı. Sadece 20 kişi var. Ötekilerin kimi hasta, kimi de orman müfrezesinde. Bu kadarla yetineceğiz. Pekala, yola koyulalım. Çavuş müfrezeyi hareket ettirdi. Adamlar ağır ağır hapishane duvarı boyunca yürüyerek batı kapısı yakınlarında havaalanı müfrezesinin geri kalan bölümüne katılmak üzere ilerlediler. Peter Marlowe çavuşa işaret ederek adamları en iyi yerde, yani ağaç müfrezesi için seçilme olasılığının daha fazla bulunduğu sıranın sonlarına doğru bir araya toplandı. Subaylarının kendilerini tam gerektiği biçimde yerleştirdiğini gören erler dikkatli davranmaya başladılar ve hemen sıralandılar. Adamlardan oluşan uzun sıra batı kapısına doğru yürüyüşe geçti. Her bölüğün başında bir subay bulunuyordu. Sıranın başında bir grup Koreli gidiyordu, en sondaysa sadece bir Koreli nöbetçi vardı. Peter Marlowe'un grubu yürüyüşe katılmak için arkaya yakın bir yerde ağaçları kesme olasılığını hesaba katarak umutla bekliyordu. Sonunda harekete geçmek zamanı geldi. Marlowe ve adamları kapıya doğru yürüdüler. Nizamiye'nin önünden geçerken selam verdiler. Verandada duran ufak tefek bodur Japon çavuşu sert bir şekilde selamlarını karşıladı. Peter Marlowe adamlarının sayısını öteki nöbetçiye bildirdi. Nöbetçi elindeki kağıtta yazılı rakamla karşılaştırarak işaretledi. Kamptan çıkmış yolda ilerliyorlardı. Hafif dönemeçli alçak tepelerden, vadilerden, sonra bir kauçuk tarlasının içinden geçtiler. Kauçuk ağaçları düzensiz, bakımsızdılar. Bunun garip olduğunu düşündü. Peter Marlowe savaşta kauçuk çok rağbetteydi ve hayati değeri vardı. ''Selam Duncan'' dedi yüzbaşı Duncan ve grubu yanından geçerken, gözleri önde giden kendi adamlarının üzerinde Duncan'ın yanında yürümeye başladı. ''Yeniden haberler alabilmek harika değil mi?'' dedi Duncan. ''Evet'' diye cevapladı Marlowe hemen. ''Doğruysa, doğrusu inanılmayacak kadar güzel bir haber.'' Peter Marlowe Duncan'dan hoşlanıyordu. Orta yaşlı, kızıl saçlı, küçük bir İskoçtu. Sanki hiçbir şey onu üzmüyordu. Yüzünde her zaman bir gülümseme ve iyilik vardı. Peter Marlowe o gün onda bir değişiklik olduğunu sezinliyordu. Neydi acaba? Duncan onun meraklandığını fark ederek yeni takma dişini gösterdi. ''Ha, o mu?'' dedi Peter Marlowe. ''Bende nedir?'' diye düşünüp duruyordu. ''Nasıl duruyor?'' ''Hiç yoktan iyi.'' Çok sevindirici bir söz değil doğrusu. Oysa ben oldukça iyi durduklarını sanıyordum. Alüminyum, dişe alışamadım bir türlü. Ters geliyor bana. Beyaz ya da alüminyum fark etmez. Dişlerimle başım hep dertteydi. Neyse, tüm dişlerin canı cehenneme. İleride adamlardan oluşan sıra geçen bir otobüse yol vermek için yolun kenarına çekildi. Eskiydi, motoru hırıldıyor, egzosundan dumanlar çıkıyordu. 25 kişilik oturacak yeri vardı ama içerisi 60 kadar erkek, kadın ve çocukla tıklım tıklımdı. Bir 10 kişi de dışarıda kenarlara asılmış gidiyordu. Otobüsün üstü tavuk kafesleriyle, bavullarla, hasırlarla doluydu. Astımlı gibi aksıra tıksıra ilerleyen otobüs yanlarından geçerken içindeki yerler merakla adamlara baktılar. Ve adamlar gözlerini yarı ölü tavuklarla dolu kafeslere dikerek içlerinden otobüsün bozulmasını ya da bir çukura düşmesini iterek yardım edebileceklerini, o arada bir düzine kadar tavuğu özgürlüğe kavuşturacaklarını umuyorlardı. Ama otobüs peşinde bir dolu küfür bırakarak geçip gitti. Peter dedi Duncan yavaşça, beni gizle. Peter Marlowe ileri doğru baktı. Yoldan 20 metre kadar uzakta bir patika üzerindeki hendeğin yanında Duncan'ın karısı ve çocuğu duruyordu. Mink Duncan Singapurlu bir Çinliydi. Doğulu olduğu için öteki tutsakların karıları ve çocuklarıyla birlikte kampa tıkılmamıştı. Kentin varoşlarında özgürce yaşıyordu. Küçük kız annesi gibi güzeldi ve yaşına göre uzun boyluydu. Haftada bir kez Duncan'ın görebilmesi için bir rastlantıyla oralardan geçerlerdi. Duncan sık sık onları görebildiği sürece Changi'nin pek de kötü olmadığını söylerdi. Peter Marlowe Duncan'ı gizleyecek şekilde nöbetçiyle arasına girerek Duncan'ın arkada kalmasını sağladı. Adamlar yanlarından geçip giderlerken anne ve çocuk hiçbir şey yapmadılar. Duncan geçerken gözleri karşılaştı. Bir an sadece ve ardından yolun kenarına bir kağıt parçası attığını gördüler ama yürümelerini sürdürdüler. Duncan uzaklaştı. İnsan kalabalığı arasında gözden yitti. Ama kağıdı gördüklerini biliyordu. Tüm adamlar ve nöbetçiler görünmez oluncaya değin durmayacaklarını biliyordu. Sonra dönüp kağıdı bulacaklar, okuyacaklardı. Bu düşünce Duncan'ı mutlu ediyordu. ''Sizi seviyorum, özledim, ikiniz de benim hayatımsınız.'' yazmıştı. Mesaj her zaman aynıydı ama hem o hem ötekiler için hep yepyeniydi. Çünkü yazılan kelimeler dipdiriydi. Tekrar tekrar ve tekrar söylenmeye değerdi sonsuza dek. Duncan yeniden Peter Marlowe'un yanına geldiğinde iyi görünüyordu değil mi diye sordu. Çok iyi, şanslısın. Mordeyin de büyüyünce çok güzel olacak. Ha ya, gerçekten güzel. Bu Eylül'de 6 yaşına basacak. Mutluluk birden yetti. Duncan suskunlaştı. Nasıl istiyorum bu savaşın bitmesini dedi. Az kaldı. Evlenecek olursan Peter, bir Çinli kız al kendine. Yeryüzünün en iyi kadınlarıdır onlar. Duncan aynı şeyi birçok kez söylemişti. Toplum dışı olmak güç, biliyorum, çocuklar için de güç. Ama onun kollarında ölürsem mutlu olurum. İç çekti. Sözümü dinlemeyeceksin sen. Bir İngiliz kızıyla evlenip yaşadığını sanacaksın. Ne kayıp. Biliyorum, ikisini de denedim. Bekleyip görmem gerek değil mi Duncan? Peter Marlowe güldü. Sonra adımlarını sıklaştırarak adamlarının önünde yerini almak için hızlandı. Sonra görüşürüz. Teşekkürler Peter diye seslendi Duncan ardından. Hemen hemen havaalanına varmışlardı. İleride bir takım nöbetçiler kendi gruplarını çalışma bölgelerine götürmek üzere bekliyorlardı. Nöbetçilerin yanında baltalar, kazmalar, kürekler duruyordu. Adamların bir bölümü nöbetçilerle birlikte harekete geçmişlerdi bile. Peter Marlowe batıya doğru baktı. Bir grup ağaçlara doğru ilerliyordu. Şanslı boklar. Adamlarını durdurarak nöbetçileri selamladı. İçlerinden birinin Toru Sumi olduğunu fark etti. Toru Sumi Peter Marlowe'u tanıyarak gülümsedi. Tabe, tabe diye karşılık verdi Peter Marlowe. Toru Sumi'nin bu arkadaşça davranışı karşısında utanmıştı. Sizi ve adamlarınızı ben alacağım dedi Toru Sumi ve başıyla aletleri işaret etti. Teşekkür ederim diyerek Peter Marlowe çavuşa döndü. Onunla gideceğiz. Bu kan kusturucu doğu ucunda çalışır dedi çavuş sinirli. Boktan şansımıza işte. Biliyorum dedi Peter Marlowe aynı derece sinirli. Adamları aletleri almak için harekete geçtiklerinde Toru Sumi'ye döndü. Bugün bizi batı ucuna götüreceğinizi umuyordum. Orası daha serin. Doğu ucuna gideceğiz. Batının daha serin olduğunu biliyorum. Ben hep doğuya giderim. Peter Marlowe kumar oynamaya karar verdi. Belki de daha iyi muamele görmek için talepte bulunmanız gerekir. Bir Koreli ya da Japon'a öneride bulunmanın tehlikeli olduğunu biliyordu. Toru Sumi soğuk soğuk yüzüne baktı, sonra sert bir hareketle arkasına dönerek bir köşede asık bir suratla duran Japon onbaşısı Azumi'ye doğru yürüdü. Azumi sinirliliğiyle tanınırdı. Peter Marlowe, Toru Sumi'nin eğilerek selam verişine ve çabuk çabuk Japonca bir şeyler söyleyişini kaygıyla izledi. Azumi'nin bakışlarını üstünde hissetti. Peter Marlowe'un yanında duran çavuş da olanlardan kaygılanıyordu. Ona ne söylediniz efendim? Bu kez batıya giderek bir değişiklik yapmanın iyi bir fikir olduğunu söyledim. Çavuş yüzünü buruşturdu. Subayı bir tokat yerse hemen o da bir tane yerdi. Ateşle oynuyorsunuz. Azumi'nin kendilerine doğru yürümeye başladığını görünce sustu. Toru Sumi saygıyla iki adım ardından geliyordu. Kısa boylu, çarpık bacaklı bir adam olan Azumi, Peter Marlowe'un beş adım ötesinde durarak 10 dakika kadar yüzüne baktı. Peter Marlowe yiyeceği tokat için kendini hazırlamıştı ama tokat gelmedi. Onun yerine Azumi altın dişlerini göstererek gülümsedi, derin bir soluk alarak cebinden bir paket sigara çıkarttı. Bir tane de Marlowe'a vererek Japonca bir şeyler söyledi. Marlowe hiçbir şey anlamamıştı ama Shokosan sözcüğünü yakaladı. Daha önce kendisine Shokosan denmediği için şaşkınlığı daha da arttı. Shoka subay, san bay anlamına geliyordu. Azumi gibi şeytan ruhlu küçük bir orospu çocuğunun bay subay demesi bir övgüydü elbette. Arignato dedi Peter Marlowe övgüyü kabullenerek. Rahat, dikkat, hızlı adım, selam. Ve buraya gel beyaz piç dışında bildiği tek Japonca söz teşekkür ederimdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen çavuşa adamları sıraya sokmasını emretti. Emredersiniz komutanım dedi çavuş, tokat menzilinden uzaklaşacak bir özür bulmuş olmasına sevinerek. Sonra Azumi Toru Sumi'ye Japonca bir şeyler söyledi. Toru Sumi harekete geçti. Hoca Tore, hızlı adım emrini verdi. Hava alanının yarısına gelip Azumi'nin asla işitemeyeceği kadar uzaklaştıklarında Toru Sumi Peter Marlowe'a gülümsedi. Bugün batı ucuna gidiyoruz. Ağaçları keseceğiz. Biz mi? Anlayamıyorum. Çok basit. Azumi sana kralın adamı olduğunuzu, gelirimizin %10'unu aldığı için bunu bilmesi gerektiğini düşündüğümü söyledim. Böylece? Toru Sumi omuz silkti. Elbette birbirimizi kollamalıyız. Belki bugün bir ara biraz iş konuşabiliriz. Peter Marlowe zayıf bir sesle adamlara durmalarını emretti. Ne var komutanım diye sordu çavuş. Bir şey yok çavuş, hepiniz beni dinleyin. Gürültü istemem, ağaçları aldık. Vay canına, harika. Toru Sumi Peter Marlowe'u çağırdı. Tüfeğini bir ağaca dayayarak gölgelik bir yere oturdu. Bir nöbetçi koyun diyerek esnedi. Bir Japon ya da Koreli tarafından uyurken yakalanırsam sizi sorumlu tutarım. Bana güvenerek rahat rahat uyuyabilirsiniz diye karşılık verdi Marlowe. Yemek saatinde uyandırın. Uyandırılacaksınız. Peter Marlowe önemli noktalara nöbetçiler diktikten sonra ağaçlara yapılan öfkeli saldırı harekatının başına geçti. Hepsi emir değişmeden ağaçların kesilip içlerinin oyulmasını istiyordu. Öğlen zamanı 3 ağaç da kesilmiş, milyoner tağımı ağaçların içinden çıkarılmıştı. Adamların hepsi yorgun, perişanlar ama önemi yoktu. O günkü kazançları çok büyüktü. Kampa götürmek için adam başına 2 Hindistan cevizi düşüyor, geriye 15 tane kalıyordu. 5 tanesini Toru Sumi'ye ayırmalarını, onunu öğlen yemeği olarak yiyebileceklerini söyledi. 2 milyoner tağımını paylaştırdı, isteyebileceklerini düşünerek 1 tanesini Azumi ve Toru Sumi için ayırdı. İstemezlerse onu da paylaşacaklardı. Peter Marlowe bir ağaca yaslanmış yorgunluktan soluk soluğa dururken tehlike bildiren bir düdük sesiyle yerinden fırlayarak Toru Sumi'nin yanına gidip uyandırmak için sarstı. Bir nöbetçi Toru Sumi-san, çabuk. Toru Sumi hemen ayağa kalkarak üniformasını düzeltti. İyi, ağaçların yanına gidip çalışıyormuş gibi görünün dedi yavaşça. Sonra Toru Sumi kaygısız görünerek açıklığa doğru yürüdü. Nöbetçiyi tanıyınca rahatladı. Adama gölgeliğe gelmesini işaret etti. İkisi birden tüfeklerini ağaca yaslayıp yere uzanarak sigara içmeye başladılar. Shokosan diye seslendi Toru Sumi. Rahatınıza bakın. Benim arkadaşımmış. Peter Marlowe gülümseyerek vardı. Hey çavuş, birkaç tane en güzellerinden Hindistan cevizi kesip nöbetçilere götürün. Kendisi götüremezdi, fazla yüz vermiş olurdu. Çavuş dikkatle iki ceviz seçerek tepelerini kesti. Smith diye seslendi. Evet çavuş, şunu heriflere götür. Toru Sumi ve öteki nöbetçi kana kana içtiler. Sonra Toru Sumi Peter Marlowe'a seslendi. Teşekkür ederiz. Rica ederim diye karşılık verdi Peter Marlowe. Güneyde bir tepe ve çevresinde binlerce Çinli işçi vardı. Hepsi omuzlarının üstünde bambudan bir sopaya asılmış ve yine bambudan yapılmış iki sepet taşıyordu. Tepeye tırmanıp iki sepet dolusu toprak topluyor, tepeden inip sepetleri boşaltıyorlardı. Sürekli hareket halindeydiler. İnsan neredeyse tepenin yok olduğunu görebiliyordu yakıcı güneşin altında. Peter Marlowe hemen hemen iki yıldır haftada 3-4 kez havaalanına geliyordu. O ve Larkin tepeleriyle, kumuyla, bataklığıyla orayı ilk gördüklerinde gülmüşler, oranın asla bir havaalanı olamayacağını düşünmüşlerdi. Çinlilerin ne traktörleri vardı ne buldozerleri. Ama şimdi oradan 2 yıl geçtikten sonra bir şerit çalışmaya başlamıştı bile ve büyük olanı bombardıman şeridi bitmek üzereydi. Peter Marlowe çalışan işçilerin sabrına hayran oldu. Modern aletleri olsa yapamayacakları yoktu bu adamların. Evert, Marlowe nerede diye sordu Grey sertçe. Havaalanındaki çalışma gruplarından birinde neden sordun? Gelir gelmez bana rapor vermesini söyle. Nerede olacaksın? Ne bileyim, beni bulmasını söyle yeter. Grey kulübeden çıktığında bir sancının geldiğini hissetti. Çabuk çabuk tuvaletlere doğru yürüdü. Daha yarı yola gelmeden sancı şiddetlendi, bacakları kesiliyordu halsizdi. Güç toplamak için bir kulübeye yaslandı. Hasta olduğunu bildirmeliydi bugün ama yapamazdı. Tam Marlowe'u kapana kıstırmışken. Oh hayır, kaçırılacak gibi değildi bu. Söylediği zaman Marlowe'un yüzünü görmek istiyordu. Onu yakaladığını bilmek acıya değerdi. Beş para etmez orospu çocuğu Marlowe yüzünden kral da terleyecekti biraz. Bir iki gün içinde ikisini de kıstıracaktı. Elması biliyordu ve bağlantının gelecek hafta içinde kurulacağından haberi vardı. Henüz kesin zamanını bilmiyordu ama söyleyeceklerdi. Zekisin dedi kendi kendine. Böylesine etkin bir sistem bulduğun için çok zekisin. Kendini daha iyi hisseden Grey güçlükle birkaç basamak merdiveni inerek erzak kulübesine doğru yürüdü. Bugün haftalık pirinç ve yiyecek denetimini yapma sırası ondaydı. Erzak her zaman denetlenirdi. Yarbay Jones çalışkan ve işine bağlı bir adamdı. Günlük pirinç herkesin içinde hep kendisi tartardı, böylece asla hırsızlık olmazdı. Grey Yarbay Jones'a hayrandı. Her şeyi kendisinin yapmasından çok hoşlanıyordu. Böylece hiçbir şey gözden kaçmıyordu. Bir yarbay için çok genç olduğundan ona gıpta da ediyordu. Tam 33 yaşındaydı. Hasta oluyorum dedi kendi kendine. O bir yarbay, bense sadece teğmen. Tek fark onun gerekli zamanda gerekli işte bulunmuş olması. Yine de ben de pek fena sayılmam. Savaş bittikten sonra bile önümde ayağa kalkacak arkadaşlar ediniyorum. Elbette Jones bir yedek subay. Savaştan sonra ordudan ayrılacak. Ama Jones Samson'un adamı. Gray'in patronu Smedley Taylor'ın da. Kamp kumandanıyla bridge bile oynadı. Şanslı piç. Ben de senin kadar iyi bridge oynayabilirim. Ama çağrılmam. Üstelik herkesten çok çalışırım. Grey erzak kulübesine vardığında o günkü pirinç tartılmaya başlamıştı bile. Günaydın Grey dedi Jones. Şimdi yanına geleceğim. Uzun boylu, yakışıklı, iyi eğitim görmüş sessiz bir adamdı. Çocuksu bir yüzü vardı. Tüysüz yarbay diye lakap takmışlardı bu nedenle. Teşekkür ederim komutanım. Grey bir kenarda durarak aşevi temsilcilerinin bir çavuş ve birer tartıların yanına gidişlerini izledi. Her aşevi günlük haklarını almak için iki kişi gönderirdi. Birbirlerini gözlesinler diye. Temsilcinin verdiği adam listesi gözden geçirildi, pirinç tartıldı, sonra liste işaretlendi. Yarbay hemen hemen boş bir çuvalı alarak çavuş Blakely'nin içeri taşıdığı tartının üstüne koydu. Tartının gözlerinden birine de ağırlıkları dikkatle yerleştirdi. Çuvalın bulunduğu göz kalkarak dengelendi. 42 kiloydu. Jones tatmin olmuş bir ifadeyle gülümseyerek Grey'e baktı. Doğru çıkıyor. Diğer bütün erzakta sığırın bir parçası, 16 kutu kuru balık, 5 düzine yumurta tam tamına hesapları tutuyordu. Gray erzak listesini imzalarken yeniden gelen bir sancıyla yüzünü buruşturdu. Dizanteri mi diye sordu Jones ilgiyle. Önemli değil komutanım. Gray yarı karanlıkta çevresine bakındı, sonra selam verdi. Teşekkür ederim komutanım, haftaya görüşürüz. Teşekkür ederim teğmen. 23. ayrımın sonu. Sayfa 259.